Ayrım 30, sayfa 347. İnferis mahvi eğilmez. Son fırça darbesi savcıdan. Murat İstanbul'da kaldığı otelde sabah dinlenmiş olarak kalktı ve kahvaltı salonuna indi. Otel Beyoğlu'nda olduğu için sabaha kadar sokağın gürültüsü bitmemişti. Ama Murat'ın bu gürültüyü duyacak hali yoktu. Yol yorgunu olduğu için deliksiz uyumuştu. Kahvaltısını bitirdikten sonra otelden çıkışını yaptı ve arabasını valeden aldı. Savcının attığı konum bilgisini izleyerek büyük adliye binasına geldi. İçeri girmeden savcı Selim'i telefonla aradı ve geldiğini haber verdi. Savcı ikinci kata gelmesini, onu orada karşılayacağını söyledi. Bu saatte bile bina girişinde telaşlı adımlarla girip çıkan insanlar vardı. Makineli tüfekli polislerin beklediği kapıdan girdi, güvenlikten geçti, girişteki görevliye kimliğini göstererek savcı Selim Bey'in kendisini beklediğini söyledi. Adam kimliği aldı, önündeki defterde Murat'ın adını görünce bir kart verdi. Murat kartı okutarak turnikeden geçti. Asansörü beklemek yerine merdivenlerden yürüyerek çıkmaya karar verdi. İkinci kata geldiğinde kattaki görevliye savcının odasını sordu. Adam ikinci kapıyı gösterdi. O sırada kapıdan birisi dışarı çıktı ve Murat'a baktı. Murat Bey.
Benim.
Hoş geldiniz, ben Selim.
Hoş bulduk.
Birlikte büroya girdiler. İçerisi son derece dağınık bir görünümdeydi. Masanın, sehpaların, dolabın ve odadaki iki koltuğun üstü dosya doluydu. Savcı Murat'a oturacak yer açmak için bir koltuktaki dosyaları alıp öteki koltuktaki dosyaların tepesine koymaya başladı. Dosya yerleştirme işi bitince, "Bunların yerini değiştirdiğimde bir daha aradığımı bulamıyorum," dedi gülerek ve devam etti. "Siz gittikten sonra eski yerine koymam lazım." Murat da güldü. Aklına bir zamanlar bir yerlerde okuduğu bir söz geldi. "Düzenli bir masa hasta bir zihnin işaretidir." Bunu savcıya söyledi, savcı güldü. "Zihnimin hasta olmadığına sevindim ama yine de biraz daha düzenli olmam gerekiyor. Çünkü bu masa ve oda yönetilebilir olmaktan çıkmak üzere." Murat dosyalardan boşalan koltuğa oturdu. Savcı da masasının başına geçti, telefonu eline aldı ve "Ne içersiniz müfettiş bey?" diye sordu. "Çay içerim." Savcı telefonu açtı, iki çay söyledi, sonra söze girdi. "Müfettiş Bey, bu çok ilginç bir soruşturma oldu. Aslında baştan böyle planlanmamış olsa da üç farklı koldan ilerlendi. Komiser Cengiz işin cinayet tarafını araştırdı ama görevden alınınca bir noktadan ileri gidemedi. Yine de bize son derecede değerli tespitler bıraktı. Siz işin mali tarafını araştırdınız ve ister istemez cinayetle ilgili kısmına da girdiniz. Siz de çok değerli birçok tespit yaptınız. Tespitleriniz aynı zamanda cinayetin aydınlatılması için gerekli ipuçları ve kanıtları da içeriyordu. Bana gelince ben başlarda cinayet soruşturmasını Cengiz komisere bırakmıştım. Çünkü elimde başka acil soruşturmalar vardı." Savcı bu aşamada sustu ve ne kadar büyük bir iş yükü altında olduğunu göstermek ister gibi eliyle etrafta darmadağınık duran dosyaları gösterdi, sonra anlatmaya devam etti. "Elimdeki işler arasında birisi çok ilginçti. B Vakfı incelemesi." Çaycının içeri girmesiyle konuşmasına ara verdi. Adam çıktıktan sonra Murat söz aldı. "Ben de o vakfı incelemek istedim ama bakanlıktan gerekli izni alamadım."
"Hiç şaşırmadım. Vakıf konusu savcılığa bir ihbar mektubuyla geldi. Bu ihbarı yapan kişi bir süre sonra benimle temasa geçti. Kendisi bir zamanlar Mehmet H. ile ortak işler yapmış ama sonradan rakibi olmuş bir iş adamıydı. Bana ihbar mektubunda sözünü ettiği konuları çok daha geniş olarak anlattı. Vakıfta karanlık işlerin döndüğünü ve bazı siyasetçilerin de bu işlerin içinde bulunduğunu söylediği gibi bu dediklerini kanıtlayan bazı ses ve görüntü kayıtlarını da verdi. Kayıtlar belli ki yönetim kurulu toplantılarında gizlice alınmıştı. Bu kayıtlar vakfın birçok kamu ihalesine fesat karıştırdığını ve siyasetçilerde iç içe olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor." Savcı çayından bir yudum aldı ve devam etti. "İşin içine girince anladım ki bu vakıf üyelerinin kamu ihalelerini almasını sağlayan bir rüşvet ve şantaj şebekesi olarak görev yapıyormuş. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi en büyük işler Mehmet H.'ye ve o ayrıldıktan sonra da onun yerine vakfın başkanlığına geçen Kemal Bey'e. Daha küçük olanlar da diğer vakıf üyelerinin şirketlerine gidiyormuş. Bu vakfın rüşvet verdiği yetkililer arasında siyasetçilerle birlikte üst düzey kamu görevlileri de var. Çoğu hediye gibi gösterilse de hediyelerin değerlerine baktığınızda bunların rüşvet olduğu açıkça anlaşılıyor. Mehmet H.'nin kızı Hale'nin bir sevgilisi var biliyorsunuz. Raporunuzda da cinayet zanlısı diye değinmişsiniz.
Evet, Emre F.
Evet o. Vakıf işinde Mehmet H.'nin sağ koluymuş. Vakıfla siyasetçiler ve bürokratlar arasındaki ilişkileri o kuruyormuş. Mehmet H. vakıftan ayrıldıktan sonra Emre vakfa danışmanlık yapmaya devam etmiş. O da video ve ses kayıtlarında var.
Murat söze girdi. Mehmet H.'nin kızını neden Emre'den uzak tutmaya çalıştığı anlaşılıyor dedi.
Evet ama asıl büyük sürpriz başka yerde. Başlangıçta bu vakıfla Cengiz komiserin soruşturduğu cinayet ve yaptığınız mali inceleme arasında bir ilişki olup olmadığına emin değildim. Düşüncesini almak için komiseri aradım. İzinli olduğunu duyunca çok şaşırdım. Sonra onu Trabzon'daki evinde bulup görüştüm. Siz de görüşmüşsünüz. Onun cinayet soruşturmasından alındığını öğrenince bu soruşturmayı kimseye bırakmayıp doğrudan işin içine girmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Komiser elindeki bütün bulguları benimle paylaştı. İfadeler zaten bendeki dosyalarda da vardı. Eksikleri de hızla tamamladım. Bunlardan yola çıkarak soruşturmayı derinleştirdikçe B Vakfı ile bu cinayet arasında bir ilişki olacağı konusundaki kuşkularım daha da güçlendi. Aynı zamanda bu vakfa aktarılan paraların önemli bir kısmının danışmanlık ücreti olarak başbakanın yeğeninin şirketine gittiğini saptadım.
Savcı burada durdu. Bu anlattıklarının nasıl bir etki yarattığını görmek ister gibi belli etmeden Murat'ın yüzüne baktı. Murat savcının devam etmesini fırsat bırakmadan söze girdi. Bu konuyu gazeteci Ali Bey yazdı.
Savcı güldü. Ona bu bilgiyi ben verdim müfettiş bey. Çünkü Cengiz komiserin başına gelenleri düşündüğümde bu konuların basın yoluyla kamuoyuna mal edilmediği takdirde örtbas edileceği endişesi taşımaya başlamıştım.
Çok doğru düşünmüşsünüz Selim Bey. Demek ki bakanın bana B vakfını inceleme yetkisi verdirmemesinin nedeni buymuş. Bu vakıf şimdiye kadar hiç incelenmemiş mi?
İlk kez ben inceledim.
Murat'ın yüzündeki takdir ifadesi savcının hoşuna gitmiş olacak ki dudaklarına gururlu bir gülümseme oturmuştu.
Savcı devam etti. Cevap vermezseniz anlayışla karşılarım ama sizin de aynı şeyi yaptığınızı ve raporunuzun ham şeklini gazeteci Ali'ye verdiğinizi düşünüyorum.
Murat bir şey söylemeden gülümsedi. Hukuk derslerinden hatırladı. Memo tenetursa ipsum accusare. Yani kimse kendini suçlamak zorunda değildir ilkesi aklına gelmişti.
Savcı gülümseyerek devam etti. Bu aşamada elimdeki en önemli ipucu gazeteci Ali'ye meyhane çıkışında saldıran üç adamdı. Onları azmettiren kişiyi bulmamın beni cinayeti çözmeye bir adım daha yaklaştıracağına inanıyordum. Cengiz komiserin sorgusunda adamlar gazeteci Ali'ye beğenmedikleri yazılarından dolayı saldırdıklarını söylemiş olsalar da ben onların vakıf tarafından yönlendirildiği kanısındaydım.
Savcı burada durdu ve sordu.
Cengiz komiserin anlattığına göre bu olanlardan sizin de haberiniz varmış. Siz bu saldırının arkasında kimin olduğunu düşünmüştünüz?
Ben bu adamları siyasetçilerin tuttuğunu düşünmüştüm.
Evet, ilk bakışta o izlenim doğuyor ama ben başından beri bu saldırıyı vakfın çalışma biçimine daha çok yakıştırmıştım. Belki vakfı araştırma imkanım olduğu içindir. Ama sonuçta bu tamamen bir sezgi meselesiydi. Kanıta dayalı bir dayanağı yoktu. Bu adamları tek tek sorguya çağırdım. Onlar sorguya gelmeden önce B Vakfı'nın yöneticisi Kemal Bey'i aradım ve bu adamları onun yönlendirdiğini bildiğimi söyledim. Tabii inkar etti ama zaten benim asıl amacım onun itiraf etmesini sağlamak değil, onu huzursuz etmekti. Böylece adamları sorgudan önce arayıp uyaracak, benim her şeyin farkında olduğumu söyleyecekti. Komiserin sorgusunda hiç umursamaz havada olan saldırganların bu kez süt dökmüş kedi gibi olduklarını görünce sezgilerimin doğru olduğunu anladım. Adamlar benim ilişkiyi bildiğimden korkmuşlardı bir kere. Yine de sorgulamaları sırasında sürekli inkar ettiler. Kemal Bey'in vakıfta yaptığı yolsuzluklar nedeniyle gözaltına alınmasının an meselesi olduğunu ve itiraf ederlerse kendilerini en düşük ceza isemiyle mahkemeye sevk edeceğimi söylediysem de inkar etmeyi sürdürdüler. Ben bu sorguyu aralıklı olarak 4 saatten fazla sürdürdüm. Artık pes etmeye ve adamları serbest bırakmaya hazırlanırken son bir soru sordum. İçlerinden biri bu soruyu yanıtlarken saldırı talimatının emre aracılığıyla onlara iletildiğini ağzından kaçırdı. Bu benim için bir şans anıydı. Arkası çorap söküğü gibi geldi. Birisi ağzından kaçırınca ötekiler de kendilerini kurtarmak için konuşmaya başladılar. Sonunda Emre'ye talimatı verenin Kemal Bey olduğunu öğrendik. Murat Savcı'nın sürekli takdir beklediği izlenimini edinmişti. Bunu yapmakta bir sakınca yok diye düşündü. Çok önemli bir iş yapmışsınız Savcı Bey, emeğinize sağlık. Savcı Murat'ın takdir dolu bu sözlerinden mutlu gülümsedi. Bir süre sustu, nefeslendi ve devam etti. Sonrasında Emre'nin peşine düştüm, onu ifadeye çağırdım, gelmek istemedi. Mahkeme kararı çıkartıp polis zoruyla getirtmek üzere harekete geçtim. O sırada yurt dışına kaçmak üzere olduğuna ilişkin bir ihbar geldi. Gerçekten de kaçmak üzereyken yakalandı. Hakimden aldığımız arama izniyle Emre'nin evine gittik. İki şey arıyorduk. Cinayet aracı, susturuculu tabanca ve Cengiz komiserin köşkün girişinde izini fotoğrafla tespit ettiği spor ayakkabı. Maalesef silahı da ayakkabıyı da bütün aramalara karşın bulamadık. Yine de tepkisini görmek için sorgusu sırasında Emre'ye fotoğrafı gösterip cinayet günü giydiği ayakkabının antrede bu izleri bıraktığını anlattım. Emre inkar etti. Bu ayakkabının kendisine ait olmadığını söyledi. Elimde tersini kanıtlayacak bir şey yoktu. Tek bildiğimiz ayakkabı numarasının Emre'nin ayak numarasıyla aynı olduğuydu. Bunu söylediğimde Emre'nin yüz ifadesi biraz karışsa da inkar etmeye devam etti. Ama direncinin giderek azaldığını görebiliyordum. Cinayet günü bir arkadaşının evinde olduğunu söyledi. Bu kez sizin raporunuzda konu ettiğiniz Google Maps Timeline kayıtlarını gösterdim ve bu kayıtların onun cinayet günü köşke gittiğini ve cinayetin işlendiği sırada köşkte olduğunu kanıtladığını söyledim. Bunları gösterince Emre adeta yıkıldı. O anda Mehmet H.'yi hangi amaçla öldürdüğünü sordum. Savcı burada durdu. Murat şaşkınlık ve merakla karışık bir ifadeyle sordu. Ne cevap verdi?
İnkar etmeye devam etti tabii. Ama direnci iyiden iyiye zayıflamıştı. Son darbeyi vurmanın zamanı gelmişti.
Ona ihbarcı iş adamının verdiği ses kayıtları ve videolardan söz ettim. Ses kayıtlarından onun da konuşmasının bulunduğu bölümü dinlettim. Bunların montaj olduğuna ilişkin bir şeyler söylemeye çalışsa da artık itiraf etmesinin an meselesi olduğunu anlamıştım. Sonra birdenbire kendi kendine dövünmeye başladı ve ''Pırlantalar gitti, beni burada bıraktı, herkesi kandırdı'' gibi bir şeyler söyledi. ''Kimden söz ediyorsun?'' diye sorduğumda yanıtlamadı. ''Kimi kastetmiş olabilir acaba?'' O anda benim de bir fikrim yoktu ama sonra bir süre sessizliğin ardından her şeyi anlatmaya başladı. Adeta uzun süredir sıkıştırılmış bir yayın birden serbest bırakılması gibi içindekileri boşalttı. Bu itiraflardan birçok ilişki çıktı ortaya. Savcı telefonu aldı ve iki çay daha söyledi, sonra devam etti. Emre Mehmet H.'nin ölen eşi Semra'nın sevgilisiymiş. Savcının bu sözleri Murat üzerinde beklediği şaşkınlık etkisini yaratmamıştı. Murat bir süre sessiz kaldıktan sonra konuştu. Hale bana bu konuda kuşkuları olduğunu anlatmıştı. Ona da aile avukatları söylemiş. Emre'ye bu ilişkiyi sorunca o böyle bir şey olmadığını söylemiş. Buna karşın hale ikna olmamış, bu yüzden ayrılmışlar. İyi de etmiş, çünkü aslında Emre'nin hale ile birlikte olması başka bir planın parçasıymış.
Hangi planın?
Murat'ın bu sefer şaşırdığını gören savcı çocuk gibi sevinmişti, keyifle devam etti.
O konuya birazdan geleceğim ama önce şu vakıf meselesi hakkında biraz bilgi vermem gerek.
Alışılmış rutin tekrarlandı. Savcı anın tadını çıkarmak ister gibi yine bir süre durdu, sonra devam etti. Vakıf ortaklarından herhangi birisi vakfın desteğiyle bir kamu ihalesi aldığında hesaplanan kazancın %10'unu vakfın diğer üyeleriyle paylaşmak üzere bir havuz hesabına yatırıyormuş. Mehmet H. son aldığı iki büyük ihale için bu ödemeleri yapmayacağını söyleyinceye kadar bu sistem yıllarca hiç şaşmadan işlemiş. İşler bu noktaya varınca başta Kemal Bey olmak üzere tüm vakıf üyeleri Mehmet H.'ye ödeme yapması için ısrar etmişler. Mehmet H. bu ödemeleri yapacak parasının kalmadığını söyleyip reddedince iş tehdide kadar varmış. Vakıfta bu konu görüşülürken Emre, Mehmet H.'nin kasasında sakladığı pırlantaların bir kısmını satarak bu parayı ödeyebileceğini söylemiş. Emre, Mehmet H.'nin parasını pırlantalara yatırdığını ve bunları yatak odasındaki kasada sakladığını, anahtarını da daima üzerinde taşıdığını Semra'dan biliyormuş. Böylece vakıftakiler de bu pırlantalardan haberdar olmuşlar. Kemal Bey, Mehmet H.'ye yönelik tehditlerini arttırınca o da savcıya her şeyi anlatacağını söylemiş. Vakıf üyeleri Mehmet H.'yi öldürmesi ve pırlantaları çalarak olaya hırsızlık süsü vermesi için Emre'yi devreye sokmuşlar. Emre vakfın bu tür kirli işlerini hallediyor ya da birilerine yaptırıyormuş. Bu arada şunu da ekleyeyim. Sorgular sırasında kazayla asansör boşluğuna düşüp öldüğü söylenen holding muhasebecisinin ölümünü sordum. İnkar etti. Onun kaza olduğunu söyledi. Ben kaza olduğuna inanmıyorum. O adamın asansör boşluğuna itildiğini ve o işi de Emre'nin yaptığını ya da yaptırdığını düşünüyorum. Her neyse, o konu şimdilik aydınlanmadan kalacak gibi görünüyor. Belki mahkeme aşamasında ortaya çıkar. Emre kendisine verilen Mehmet H.'yi öldürme görevini yerine getirmek için her gün arabasını köşkün yakınlarında park edip uygun bir fırsatı kollamaya başlamış. Açılan kapıdan çaycı elinde iki bardak çayla içeri girdi. Savcı çekmecesinden iki fiş çıkarıp verdi. Çaycı çıkarken savcı çayından bir yudum aldı. Konuşmaktan boğazı kurumuştu. Her 10 dakikada bir çay içmekten de Murat'ın midesi bulanmıştı. Bu kez içmeyecek, orada unutmuş gibi yapacaktı. Savcı devam etti. Cinayet günü bahçıvanın fidelerle köşke geldiğini ve hizmetlerin de ayaklarında çizmeler ve üstlerinde tulumlarla onu karşıladığını görünce birlikte bahçede çalışacaklarını anlayıp harekete geçmiş. Emre bahçıvandan yaklaşık 15 dakika sonra Semra'dan öğrenmiş olduğu şifreyle ana kapıyı açıp içeri bakmış. Ön tarafta kimsenin olmadığını görünce bahçeye girmiş. Köpek onu önceden tanıdığı için havlamamış. Sonra yine Semra'dan öğrenmiş olduğu ikinci şifreyle köşke girmiş. Ayakkabılarını antrede çıkarmış. Yani komiserin tespit ettiği o ayakkabı izleri onun spor ayakkabılarına aitmiş. Köşke girdikten sonra sessizce ortalığı kolaçan etmiş. Çalışma odasına bakmış. Mehmet H.'nin sallanan koltukta uyuduğunu anlayınca pencereden arka bahçeyi kontrol etmiş. Hizmetli çift ve bahçıvanı orada çalışırken görmüş. Mehmet H.'ye iyice yaklaşıp elindeki susturuculu tabancayla bir el ateş etmiş. Bir süre beklemiş. Mehmet H.'nin öldüğüne emin olunca her zaman pantolon cebinde taşıdığı anahtarı alarak kasayı açmış ve pırlantaları almış. Sonra da arka odaya geçip bilgisayardaki kamera kayıtlarını silmiş. Her şeyi planlamış yani. Öyle görünüyor, cinayetten sonra köşkten çıkıp vakfa gitmiş ve pırlantaların yarısını Kemal Bey'e vermiş. Kimse kasada ne kadar pırlanta olduğunu bilmediği için Kemal Bey'i tamamının bu kadar olduğu konusunda ikna etmiş. Kalan yarısını da kendisi almış. Kemal Bey'e verdiği taşlar ele geçti. Henüz nakde çevrilmediği için yaklaşık bir tahminle en az 4-5 milyon liralık pırlanta var deniyor. Odada bulunan sigara izmaritini de o bırakmış olmalı. Evet, suçu halenin üzerine yıkmaya çalışmış. Her şey anlaşılıyor şimdi. Peki Emre'nin herkesi kandırdı dediği kişinin kimliği konusunda bir şey çıktı mı? O konuda bir şey söyledi mi Emre? Bir şeyler söyledi söylemesine ama bana pek inandırıcı gelmedi. Dediğine göre Semra aslında ölmemiş. Deniz kazasında ölmüş gibi yaparak başka bir kimlikle yurt dışına gitmiş. pırlantaların kalan kısmının kendinde olmadığını, onları Semra'ya verdiğini ve Semra'nın da onu ortada bıraktığını söyledi. Savcının son anlattıkları Murat'ı şaşkına çevirmişti. Duyduklarının gerçek olduğuna inanamıyordu. ''Ne diyorsunuz, neredeymiş peki Semra?''
Emre onun Paris'te olduğunu iddia ediyor. Semra'nın babası Fransız, annesi Türk olduğu için çifte vatandaşlığı varmış.
Adı Nadine M. imiş. Yurt dışına Fransız pasaportuyla çıktığı için de kimsenin dikkatini çekmemiş. Peki niçin böyle bir iş yapmış?
Emre'nin anlattıklarına göre Semra, Mehmet E.'nin servetini yiyip bitirdikten sonra yüklü bir kumar borcunu ödeyebilmek için tefeciden yüksek faize borç almış. Tefecinin adını duymuşsunuzdur. Adam mafya babası. Hüsamettin A. Tabii vakti gelince bu tefeci olan borcunu da ödeyememiş ve Hüsamettin'in adamları Semra'yı tehdide başlamış. Peşindekilerden kurtulmak için Emre ile birlikte sahte bir deniz kazası ayarlayıp ölmüş olduğu kanısını uyandırmışlar. Hemen ardından Semra Nadine kimliğiyle Paris'e gitmiş ama aklı pırlantalarda kalmış. Emre ile sürekli görüşerek bu pırlantaları ele geçirmenin yolunu aramışlar. Sonunda bunun en kolay yolunun Emre'nin Hale ile ilişki kurup köşke rahatça girip çıkma fırsatını elde etmesi ve bir fırsatını bulup pırlantaları çalması olduğuna karar vermişler. Gördüyseniz bilirsiniz, Emre yakışıklı bir genç adam. Kısa sürede Hale ile yakınlaşmayı başarmış. Önce ortak arkadaşlarının bir toplantısında tanıştıklarını, sonra birlikte çıkmaya başladıklarını ve bir süre sonra sevgili olduklarını ve köşke girip çıkmaya başladığını söyledi. Ne var ki Hale'nin babasının bu ilişkiye karşı çıkması ve onu evlatlıktan reddetmesi sonucu köşkle ilişkisinin kesildiğini ve pırlantaları çalma planını bir türlü gerçekleştiremediğini anlattı. Emre vakıftakilerin zoruyla Mehmet E'yi öldürüp pırlantaları çalma aşamasına gelince Semra'ya haber vermiş. Semra da ona çaldığı pırlantaların yarısını Kemal T'ye vermesini, yarısını da saklamasını söylemiş. Emre görevini tamamladıktan sonra Semra'yı arayıp her şeyin planlandığı gibi sonuçlandığını anlatmış. Semra bir süre hiçbir şeye karışmadan beklemesini, ortalık sakinleşince Paris'te buluşacaklarını söylemiş. Bu arada pırlantaları havaalanından geçirmeye çalışmanın riskli olacağını, o nedenle bir tanıdığını ona yollayıp pırlantaları aldıracağını ve Türkiye'de el altından sattırarak parasını transfer ettireceğini anlatmış. Olaylar durulduğunda da Paris'e gelebileceğini, oradaki tanıdıkları aracılığıyla ona yeni bir kimlik ayarlayarak birlikte mutlu bir yaşam süreceklerini anlatmış. Cinayetten bir hafta kadar sonra Semra'nın adamı gelmiş, pırlantaları Emre'den alıp gitmiş.
30. Ayrımın sonu. Sayfa 357.